Ayrım 23.
Bir daha başka hiçbir filmi izlemedi. Sadece o kızı dinledi. O ağlayan kızı. O üzerindeki erkeklere gevşek yumruklarıyla vuran kızı. O bağırdıkça sesi kısılan kızın sesini dinledi. İstemedi ama saydı. Bacaklarının arasına girip çıkan 52 erkeği. Gözlerini kapatıp bir deniz kabuğu gibi kulağına dayadı çağrısını. Sesindeki her kırılmayı ezberledi. Kızın dudaklarının her harf için aldığı biçimi zihninin duvarlarına kazıdı. Bazen gözlerinde göz bebeği kadar yaşlarla izledi, bazen de konuşarak. Oğuz Atay'ın mezar taşıyla konuşur gibi konuştu kızla. Ne biliyorsa anlattı. Neden korkuyorsa teker teker saydı. Neyi hayal ediyorsa fısıldadı. Neyi unuttuysa hatırladı. Ne rüya gördüyse ondan söz etti. Sonra gardiyanlardan bir şey istedi. Yazmayı öğretmelerini. Çünkü artık vardı yazacağı bir şey. Aylarca çalıştı yazabilmek için. Aylarca da güzel bir el yazısı için. Sonunda kaleminden dökülen harfler birer resme benzedi. Ve o resimlerle Derda yemin edecekti. Bu yüzden yazmayı öğrenmek istemişti. Yeminini yazarsa silinmez diye düşündüğünden. Ne hayattan ne de gelecekten. Cezaevinden çıkmasına 40 gün kala ve 40 yaşında Oğuz Atay'ın mezarını temizlediği yıl kadar sonra tam 5 yıl boyunca gözlerine bakıp buradayım dediği saçsız kıza bir mektup yazdı Derda. Sahip olduğu bütün aşkla. Neredesin diye soruyordun. İşte buradayım. Benim adım Derda. 16 yaşımda 3 cinayet işleyip 2 kişiyi sakat bıraktım. Bazılarını kendim, bazılarını da Oğuz Atay için yaptım. Ya da belki bir deli olduğum için. Sonra fark etmediğini anladım. Sonuçta 40 yaşındayım. Ve 24 yıldır bir hücrede yaşıyorum. Beni tanımıyorsun. Yaşadığımdan bile haberin yok. Ama ben seni gördüm. Nasıl dövüştüğünü gördüm. Nasıl yalvardığını da gördüm. Ben sana 5 yıldır bakıyorum. 5 yıldır. Her gün. Buradan çıkmama 40 gün kaldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hayatta olup olmadığını da bilmiyorum. Ama 40 gün sonra bu mektup ve ben bir yolculuğa çıkacağız. Bu mektup ve ben kendimizi sana teslim etmek için dünyayı dolaşacağız. Bu yolculuk sensiz başlayıp bizimle bitecek. Gerekirse bu yolculuk ölüme dek sürecek. Adını çok düşündüm. Bildiklerinden hiçbirini yakıştıramadım. Seni bulduğum gün senden duyacağım. Bu yüzden tahmin etmeyi bıraktım. Şimdilik sana sevgilim diyorum. Umarım kızmazsın. Sana yemin ediyorum. Her neredeysen gelip seni bulacağım. Eğer öldüysen peşinden koşacağım. Ölümden sonra hayat yoksa da sana kavuşmak için onu yaratacağım. Çünkü sana aşığım, Derda. Cezasının son gecesinden uyanmış, gözlerini hücresinin tavanına açmıştı. Yıllar boyunca hayal ettiği güne başlamak için. Yatağında doğrulup ayaklarını soğuk bedona basması yeterliydi. Ama yapmadı, bekledi. Gözlerini yaşarana kadar kırpmadı. Ne zaman ki elmacık kemikleri sulandı, Derda sevgilisinin puslu yüzünü tavanda gördü. Oğuz elini uzattı ona doğru. O yüze dokunmak ister gibi. Bir okyanus mercanı gibi dalgalanan parmakları bir hayaleti okşadı. Ne zamanki gözyaşları çenesinin iki yanına ulaştı, Derda geliyorum diye fısıldadı ve dirilen bir ölü gibi ağır ağır doğruldu yatağında. Ayağa kalktı ve somyasındaki yarığa elini sokup telefonu çekti. Çıkarken üstün aranmayacak demişti kurye gardiyanlar. O gün bizim nöbetimize denk düşüyor, onun için rahat ol. Derda bir haftadır giyinilmeyi bekleyen gömleğin ve pantolonun içine girdi. Üzerine de bir ceket geçirip iç cebine de telefonu sarkıttı. Nasıl göründüğüyle asla ilgilenmemişti. Saçını taramaz, bıyık bırakmazdı. Temizlik haricinde kendisiyle ilgilenmekten hoşlanmazdı. Üzerindeki takım elbiseyi de gardiyanlar getirmişti. Rengi de onlar seçmişti. Adalet Bakanlığı'ndan daha yüksek maaş veren Hanif'in sokaklarda nasıl gezdiğini bildiklerinden siyahı tercih etmişlerdi. Çöpçü Hanif, ölümsüzlüğe giden yolun oğluna verdiği kendi adından geçtiğine inanmıştı. Belki de haklıydı. Belki de bütün sırlar adlarda gizliydi. Ama gardiyanların aldıkları emir açıktı. Derda adımızı bilmeyecek. Bu yüzden üzerindeki takım elbisenin neden siyah olduğunu da asla öğrenemedi. Ayaklarını önlerindeki siyah ayakkabılara tane tane gömdü ve uğruna yazmayı öğrendiği mektubu somyanın altından çekip aldı. Ceketinin tek kanadını aralayıp onu da telefonun yanına bıraktı. 4 adım atıp hücresindeki lavabonun üzerindeki aynaya baktı. 40 yaşındaydı ama her zamankinden güçlü hissetti kendini. Profesyonel bir boksör gibi yumruklarını kaldırıp gardını aldı. Oğuz ve Atay'a baka baka gülümsedi. Sonra o gülümseme de silindi ve Derda yumruklarını indirmeden bekledi. Profesyonel bir boksör heykeli gibi. Dünya üzerindeki bütün rakiplerini nakavt etmek için ringin ortasında yapayalnız bekleyen bir boksör gibi. Her an aynayı parçalayacakmış gibi. Hatta aynanın arkasındaki ve bütün duvarları parçalayıp cezaevi binasını yıkacakmış gibi. Çözülmesi için hücre kapısının açılmasını duyması gerekti. Bir de haydi bakalım derdi çıkıyorsun cümlesini. İki yanında iki gardiyanla hayattan aldığı yere teslim etmek üzere koridorlardan geçirilip cezaevinin kapısına getirildi. Gardiyanlar durup Derda'ya baktılar. İçlerinden biri geçmiş olsun dedi. Derda gülümsedi. Daha geçmedi, esas şimdi başlıyor. Tokalaştılar ve Derda kapıya dönüp son bir mahkum nefesi aldı. Yüksekliği 4 metreyi, ağırlığı da tonları bulan kapı sihirli bir duvar gibi sağa doğru kaymaya başladı. Kaydıkça da içeri hayat girdi gün ışığı ile birlikte. Derda o ışığa doğru yürüdü ve iki omuz genişliğinde açılıp durmuş olan kapıdan geçti. Hayatının yolculuğuna çıkmak için ilk adımını atmıştı. İkinci adımında yolu kesildi takım elbiseli bir adam tarafından. Derda Bey değil mi? Derda yanıt vermedi. Gözünü kamaştıran gün ışığına elini siper edip adamın yüzünü görmeye çalıştı. Yeniden konuşan adamın. Bana biraz zaman ayırırsanız çok sevinirim. Eli ceketin içine doğru kayan adamın bileğini tuttu Derda. O elin neyle döneceğini bilemediğinden. Adam kartımı çıkaracaktım dedi. Derda parmaklarını gevşetti ve uzanan kartı alırken duydu. Sefer Baylan, avukatım ve sizinle mutlaka görüşmek isteyen bir müvekkilim var. Derda duyduğu adı üzerinde okuduğu kartı geri vermek için uzattı. Sizde kalabilir. Derda kartı ne yapacağını bilemediği için yere attı. Kart vizit almaya alışık değildi. Avukat bu hareketi görmezden gelip gülümsedi. Derda Bey, arabam hemen şurada. Benimle gelirseniz çok sevinirim. Hem fazla uzun sürmez. Derda sevgilisinin peşinde çıkmış olduğu yolculukta her şeyi göğüslemeye hazırdı. Dövüşmeye, yaralanmaya, hatta ölmeye bile hazırdı. Ama bir avukat beklemiyordu. Hele böylesi bir teklifle karşılaşmayı hiç beklemiyordu. Ne diyeceğini bilemedi. Çünkü konuşmayı da hiçbir zaman becerememişti. Sadece bir yolculuğa çıktığını biliyordu. Gitmem lazım dedi. Gitmem gereken bir yer var. Avukat lütfen dedi. Önce sizi müvekkilimle görüştüreyim. Sonra nereye isterseniz bırakırım. Derda daha fazla dinlemek istemedi. Yüzünü güneşe verip ilk adımını atmıştı ki her şeyi değiştiren cümleyi duydu. Derda Bey bakın. Konu Oğuz Atay ile ilgili ve çok önemli. Derda ikinci adımında durdu ve olduğu yerde döndü. Nerede araban? Avukat kendisine yüklenmiş görevin en zor bölümünü hallettiği için o kadar sevinmişti ki içtenlikle gülümsedi ve buyurun hemen şurada dedi. Bindikleri arabanın geçtiği yollar bir zamanlar Derda'nın kaldırımlarından koştuğu caddelere döküldü. Ve saatçi tarafından tutuklandığı üst geçidin altından geçerken sordu. Kimmiş bu benimle konuşmak isteyen? Her şeyi kendisi anlatsa daha iyi olur Derda Bey. Benim hangi gün çıkacağımı nereden biliyordun? Takip ediyorduk efendim. Ayrıca koşullu salıverilmenize de çok sevindik. Neden? Avukat ne diyeceğini bilmeyen birçok insan gibi konuyu değiştirdi. Şu trafiği de atlatsak sonrası kolay. Nereye gidiyoruz? Az kaldı Derda Bey. Kusura bakmayın sormayı unuttum. Sigara kullanıyor muydunuz? Sefer iyi bir savunma avukatıydı, gençti ve çok fazla deneyimi yoktu ama müvekkillerini savunmak için her türlü fedakarlığa hazırdı. Sırf Derda'nın sorusuna yanıt verip de gerekenden fazlasını anlatmamak için o güne kadar içinde tek sigara yakılmamış arabasını feda etmişti. Derda uzatılan sigarayı uzatılan çakmakla yakıp dumanı tavan döşemesine üflerken Abdullah'ı hatırladı. Yak bir tane diyen Apo'yu. Kim bilir neredeydi, kim bilir kimleri yalnızken yakalayıp konuşarak doğduklarına pişman ediyordu. Derda o günleri hatırlayınca gülümsedi. Sefer de bir an için başını çevirip o gülümsemeyi görünce sordu. Affedersiniz ama nasıl bir his acaba? Ne dedi Derda. 24 yıl sonra özgürlüğe kavuşmak. Parmaklarının arasındaki sigaranın yarısı kadar bir nefes çekip konuştu Derda. Onu başka mahkumlara soracaksın. Benim zaten gidecek bir yerim yoktu. Onun için beni dışarıda da bıraksan ben yine... Öyle gider 24 yıl bir yerde otururdum. Sefer duyduğu yanıt üzerine şaşıracaktı ki aklına Derda'nın ilk sözü geldi. Ama bir yere gitmeniz gerekiyormuş öyle demiştiniz. Tamam işte dedi Derda. Ne zaman ki bir yere gitmem gerekti o zaman zor geldi cezaevi yoksa umurumda değildi. Sefer ortalama 70 yıl yaşayan bir insanın 24 yılını dört duvar arasına geçirip bunu umursamamasının nasıl bir şey olduğunu düşünürken geniş bir caddeye doğru kırdı direksiyonu. Derda caddeyi derhal tanıdı. Mezarlığa giden caddeye çıkmışlardı. Hiçbir şey değişmemişti. Tabii ki kaldırımlar, asfalt renkleri, duvarlar, binalar ve insanlar değişmişti. Ama öyle bir şey aynı kalmıştı ki diğerleri yok sayabilirdi. O da caddenin mezarlığa gittiğiydi. Sadece mezarlığa. Bu yüzden mezarlığa mı gidiyoruz diye sormaktan vazgeçti. Onun yerine bir tabela aramak için ön cama eğilip sol kaldırıma doğru baktı. Aradığı tabelada bir zamanlar çivi yazıyordu ama göremedi. Ne mermer atölyelerini ne de bir ahaneyi. Parmaklarındaki dövmelere bakıp İsa'yı düşündü. Sağ ol dedi içinden, her neredeysen sağ ol. Mezarlık kapısına gelince yavaşladılar ve Yasin'in kulübesini aradı Derda'nın gözleri. Ama boş döndüler arayışlarından. Çünkü kulübe yıllar önce yıkılmış ve yerine dış cephesi tamamen cam olan iki katlı bir bina inşa edilmişti. Demir parmaklıklı kapı da yoktu artık. Sadece geceleri kapanan. Bir bariyer vardı ve kendiliğinden yükseldi. Ne bir bekçi ne de başka birini gördü Derda. Çocukları nasıl dışarıda tutuyorlar diye düşündü. Bariyerli olacak iş mi? Bilemezdi. Mezarlığın arka duvarına bitişik gecekondu semtinin tamamen yıkılmış olduğunu tahmin edemezdi. Çünkü o semtteki evlerden birinde yaşarken Derda'ya orası bir cehennem gibi gelirdi. Ve kimse cehennemi yıkamazdı. En azından hiçbir insan. Oysa ne o semt kalmıştı ne de mezarlıkta çalışmak için duvarların üstünden atlayacak ya da bariyerin altından geçecek çocuklar. Hepsi okuldaydı artık. Derda'nın bir türlü gidemediği okulda. Bir zamanlar çeşmenin olduğu meydana gelince avukat arabayı durdurup Derda'ya baktı. Buradan sonrasını biliyorsunuz herhalde. Derda kapıyı açıp indi ve çocukluğuna ait ne varsa gözlerinin önden geçip gitmesini izledi. Alıp verdiği her nefeste mezarlıktaki geçmişi vardı. Belki de cezaevinden çıktığından beri ilk kez aradan geçmiş 24 yılın dokunmadığı bir yer görüyordu. Aynı mezarlar, aynı taşlar, aynı ağaçlar. Belki biraz daha yaşlılar, Derda gibi ama hepsi o kadar. Tanıştığımıza memnun oldum diye bağırdı avukat arkasından ama Derda duymadı. Çevresindeki mezarlarda yatan ölüler kadar iyi tanıdığı mezarlığın içinde yürüdü. O kadar çok duyguyu aynı anda hissediyordu ki başı dönmüştü. Her ne kadar ayakları nereye gideceklerini bilseler de Derda sarhoş gibiydi. Mezar taşlarına dokuna dokuna ağaç gölgelerinde dura dura yürüdü. Ve birden ayak uçları toprağa saplanmış gibi durdu. Çünkü Oğuz Atay'ın mezarının başında bir kadın duruyor ve elinde bir zarf tutuyordu. Beyaz bir zarf. Yıllar önce yaptığını bu kez yapmadı ve saklanmadı Derda. Ne ağaçların arasına karıştı ne de nefesini tuttu. Sadece yürüdü. Oğuz Atay'a ve kadına doğru. Derda'nın gölgesi üzerine düştüğünde başını çeviren kadın bir rüyadan sıyrılmış gibi sordu. Ya da dünya üzerinde sadece ikisi kalmış gibi. Derda değil mi? Evet derken gözlerini kısmıştı. Okyanusta kaybolmuş bir denizcinin ufukta gördüğü bir karaltıya kara umuduyla baktığı gibi. Çünkü kadının iki kelimelik sesi ve kendisine bakan gözleri o kadar tanıdık gelmişti ki Derda olamaz demişti içinden bağıra bağıra. Kusura bakmayın dedi kadın, sizi buralara kadar yordum. Derda'nın iki kulağı kadının iki gözüyle dolu olduğu için ne dediğini duyamamıştı. Ancak zaman durursa çözebilirdi her şeyi. Özellikle de bu benzerliği. Ama ne yelkovanlar ne de akrepler Derda'yı umursuyordu. Neler yaşadığınızı biliyorum dedi kadın. Ve Derda'nın elini tuttu, Oğuz olanı. Sonra da zarfı bıraktı avucuna. Bunu okursanız her şeyi anlayacaksınız. Size yazdım, bir mektup. Derda 11 yaşında yaptığı gibi çöktü. Oğuz Atay'ın mezarının dibine. Ölü tozlarını aldırmadan. Ayakta duracak hali yoktu çünkü. Ve Oğuz Atay'ın mezarı o an için gerçek olduğunu bildiği tek şeydi. Sırtını ona dayayınca kendini daha iyi hissetti ve derinlerinden bir nefes verip zarfı açtı. İçindeki kağıtları çekerken başını kaldırıp kadına baktı ve yanındaki toprağa tokatladı. Kadın da oturdu yere. Derda'nın yanına. O da sırtını dayadı Oğuz Atay'a. Sonra da dizlerini çekip üzerlerine çenesini yasladı ve gözlerini uzaktaki bir ağaca dikti. Bir zamanlar Derda'nın gölgesinde uyuduğu ve rüyalar içinde kaldığı bir ağaca. Derda'nın mektubu. Sevgili Derda, nereden başlayacağımı biliyorum ama bu mektubun nasıl biteceği hakkında hiçbir fikrim yok. Öncelikle sana sen diyeceğim, siz değil. Belki seni ilk gördüğümde bunu yapamayacağım ama benim için sen, sensin. Hatta seni ilk gördüğümde o kadar heyecanlanacağım ki büyük ihtimalle adımı söylemeyi bile unutacağım. Oysa sana bu mektubu yazmam için bana cesaret veren nedenlerden biri o. Adım ve adlarımız. Çünkü ikisi de aynı. İkisi de Derda. Her neyse. Yatırcı adında küçük bir köyde doğdum. 11 yaşına gelince zorla evlendirilip Londra'ya sürüklendim. 5 yıl boyunca bir apartman dairesinde hapis kaldım ve bir gece oradan kaçtım. Eroine başladım ve eroin için her şeyi yaptım. Hatta bir defasında 52 erkekle yattım. Üstelik bu kameraya alındı ve artık biliyorum ki milyonlarca insan beni o halde izledi. Bütün bunları anlatıyorum çünkü beni tanımanı istiyorum. Eksiksiz ve tam olarak tanımanı. Bugüne kadar bunları kimseye böyle basitçe anlatamamıştım. Ama şimdi sanki kendime anlatıyormuş gibi sakince yazabiliyorum. Her şeyi. Aslında kendime anlatırken olduğumdan bile daha sakinim galiba. Garip bir huzurla yazıyorum sana, her neyse. 16 yaşımda eroinden kurtulmak için gittiğim bir rehabilitasyon merkezinde Anne adında bir kadınla tanıştım. Emekli bir hemşireydi. Beni o güne kadar tanımadığım bir sevgiyle kabul etti ve evine aldı. Sonra yıllar geçti ve ben onun kızı oldum, Anne'nin kızı. Türkçedeki gibi anne diye yazılırdı adı. Yazılırdı diyorum çünkü 2 yıl önce beyin kanamasından öldü ve ben onunla birlikte her şeyimi kaybettim. Kendime geldiğimde yaptığım ilk iş günlüklerini okumak oldu. Bir hazine gibi sakladığı günlüklerini. Ve öğrendim ki Anne bir zamanlar Londra Wimbledon'daki Atkinson Morley Hastanesi'nde çalışıyormuş. 1976 yılının 22 Aralık gecesi, o sıralar 28 yaşında olan Anne, gece nöbetindeyken yoğun bakıma bir hasta getirilmiş. Beyin tümörü ameliyatından çıkmış olan bir hasta, bir Türk. Kim biliyor musun? Belki de biliyorsun. Ne de olsa adı parmaklarında yazıyor. Oğuz Atay. Oğuz Atay o yoğun bakım ünitesinde 31 Aralık'a kadar kalmış ve Anne daima yanındaymış. Oğuz Atay'ın ona söylediği ilk söz şu olmuş: "Senin adın Türkçedeki anne kelimesiyle aynı yazılıyor." Oğuz Atay çektiği baş ağrıları yüzünden hiç uyuyamıyormuş. Hatta "başım ağrı dağı" dermiş. Tabii ki Anne bunun ne anlama geldiğini çözememiş ve bir kağıda yazması için Oğuz Atay'a rica etmiş. Sonra da tanımadığı bir dildeki bu cümleyi harf harf günlüğüne geçirmiş. 8 gece boyunca sabahlara kadar konuşmuşlar. Başlarda Anne sadece dinliyormuş. Çünkü o günlerde Anne'nin aklında sadece ölmek varmış. İntihar etmek. Herhangi bir neden olduğundan değil. Bütün hayatı tek bir neden olduğundan. Yaşadığı her şey yüzünden. Bazı insanlar böyledir. Diğerlerine göre çok daha kırılgan olurlar. Ölümü sırtlarında bir çanta gibi taşıyıp yorulduklarında önce onu açarlar. Her neyse. Her nasılsa Oğuz Atay Anne'nin bu düşüncesinden haberdar olmuş. Belki de sadece hissetmiş ve ona hayattan söz etmiş. Hayatta kalınması gerektiğinden. O 8 gece öyle bir geçmiş ki Anne sonunda ikna olmuş ve kendini hayata bırakmış. Çünkü karşısında ölümle Don Kişot gibi mücadele eden bir adam varmış ve o güne kadar duymadığı kelimelerle yaşamayı anlatmış. Anne İngilizcesinin ne kadar iyi olduğundan da söz ediyor. Sanki Shakespeare konuşuyordu karşımda ve ben bir kitap gibi okuyordum söylediklerini. Burada tekrarlayamayacağım kadar, yazdığım anda anlamlarını yitirecek kadar güzel sözlerle inandırdı beni. Bana hiçbir şans bırakmadı, ona ve anlattıklarına inanmaktan başka. Oğuz Atay hastaneden ayrılınca bir daha görüşmemişler ama Anne onu asla unutmamış. Bana sorarsan Oğuz Atay'a aşık olmuş. Ama günlüklerinin hiçbir yerinde bundan söz etmiyor. Sadece şöyle bir cümle geçiyor: "O, hayatım boyunca tanıdığım aşık olunacak tek adamdı." Sonra yıllar geçmiş ve Anne Türkiye'ye gelmiş. Tam olarak eğer bu mektubu okuyorsan şu an durduğun yere, Edirne Kapı Şehitliği Sakız Ağacı Mezarlığı'na, Oğuz Atay'ın mezarının başına, günlüğünde bir mektuptan söz ediyor. Oğuz Atay'a yazdığı bir mektuptan. Kim bilir ne yazmıştı, her neyse. İşte o mektubu Oğuz Atay'ın mezarına gömmeye gelmiş Anne. Şöyle yazmış günlüğüne: "Bugün mektubu onun üzerine gömdüm. Belki de yıllar geçecek ve sadece toprağına karışacak. Belki de ben gider gitmez ruhu okuyacak. Sonra bir çocuk geldi yanıma. Öyle yoksul görünüyordu ki, belki de o mezarlıkta çalışıyordu. Mezarları temizliyordu. Bir şeyler anlattı bana, anlamadım tabii. Mezarı temizlemesini işaret ettim. Keşke biraz para verseydim. Ama o kadar üzgündüm ki ağlamaya başladım. Ve oradan koşarak kaçtım. Ardıma bile bakmadan. Bir zamanlar mezarlıklarda çalıştığını öğrendim. Sen olabilir misin o çocuk? Sanmam. Ama kim bilir, belki de öyledir." Sonuçta Anne'nin günlüklerini okuduktan sonra hayatımı kurtaranın sadece o olmadığını anladım. Beni o cehennemden çıkaranlardan biri de Oğuz Atay'mış meğer. Çünkü Oğuz Atay da Anne'nin hayatını kurtarmış. Ve ben Anne olmasa mahvolmuştum. Halbuki bütün bunları öğrenene kadar Oğuz Atay'ın varlığından bile haberdar değildim. Oysa burada Edinburgh Üniversitesi'nde edebiyat profesörüyüm, biliyor musun? Ne kadar utanç verici. Bu arada Türkçem için de özür dilerim. Hayatımda ilk kez Türkçe bir mektup yazıyorum. Hatta 29 yıl sonra Türkiye'ye ilk kez gelmiş olacağım sen bu mektubu okuduğunda. Günlükleri bitirir bitirmez Oğuz Atay'ın bütün yazdıklarını okumaya ve hakkında araştırmalar yapmaya başladım. Sonra da karşıma sen çıktın. Seninle ilgili bütün haberler, fotoğrafların, mahkemede söylediklerin, inanamadım. Hele bir de adını okuyunca. Şimdi mektubu başından beri yeniden okudum ve ne kadar kötü yazılmış olduğunu fark ettim. Her paragrafın sonunda bir her neyse var. Oysa her neyse değil. Oysa o her neyselerin devamında şu anda yazamadığım binlerce hikaye var. Küçük bir kız gibi hissediyorum kendimi. Aslında belki de 11 yaşındaki bir kız yazıyor sana bütün bunları. Her neyse. Mektubun başında da belirttiğim gibi nereye varacağını bilmediğim bölüme geldik. Sona. Çünkü senden ne istediğimi bilemiyorum. Ama sanki sen ve ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hala okuyorsan hala yanımdasındır. Ama eğer bütün bunların sadece birer tesadüf olduğunu düşünüyorsan hemen gidebilirsin. Hayatlarımıza devam eder ve her şeyi unuturuz. Hayır, yalan söylemeyeceğim. Ben hayatıma devam edemem ve hiçbir şeyi unutamam. Çünkü Oğuz Atay'ı da okudum, seni de tanıdım. Diyebilirsin ki bir insanı fotoğraflarından ve hakkındaki haberlerden ne kadar tanıyabilirsin? Haklısın. Belki de çok az. O zaman şöyle demeliyim. Seni az tanıyorum. Az. Sen de fark ettin mi? Az dediğin küçücük bir kelime. Sadece A ve Z. Sadece iki harf. Ama aralarında koca bir alfabe var. O alfabeyle yazılmış on binlerce kelime ve yüz binlerce cümle var. Sana söylemek isteyip de yazamadığım sözler bile o iki harfin arasında. Biri başlangıç, diğeri son. Ama sanki birbirleri için yaratılmışlar. Yan yana gelip de birlikte okunmak için. Aralarındaki her harfi teker teker aşıp birbirlerine kavuşmuş gibiler. Senin ve benim gibi. Bu yüzden belki de az çoktan fazladır. Belki de az hayat ve ölüm kadardır. Belki de seni az tanıyorum demek. Seni kendimden çok biliyorum demektir. Bilmesem de öğrenmek için her şeyi yaparım demektir. Belki de az her şey demektir. Ve belki de benim sana söyleyebileceğim tek şeydir. Seninle buluşmak için Oğuz Atay'ın mezarının başından daha uygun bir yer gelmedi aklıma. Çünkü okuduktan sonra arkana bakmadan gidersen ben de bu mektubu gömeceğim toprağına. Derda. Derda ve Derda. Uyandılar. Aynı anda başlarını çevirip birbirlerine baktılar. Derda bir boyun mesafesindeki dudaklara ulaşmak için kendini uzattı ve öptüğü yerde kaldı. O günü Edinburgh sokaklarında geçirdiler. Akşam erken geldi ve eve döndüler. Derda salona, Derda banyoya doğru yürüdü. Elindeki sprey boya kutusunu salladı ve geniş banyonun geniş duvarına büyük kırmızı bir O harfi çizdi. Birkaç dakika boyunca Derda gülümseyerek izledi bembeyaz duvardaki kıpkırmızı harfi. Sonra onun içine bir A ekledi. İlk kez görüyormuş gibi onu da izledi. Ya da bütün hayatı boyunca izlemiş gibi. Yatak odasına geçip üzerindeki giysileri yavaş yavaş çözmeye başladı ve Derda çıplak kalana kadar soyundu. Salondan gelen bir müzik duyuldu. Kapanmış olan dudakları dalgalandı. Evdeki en sevdiği albümdü. Alter Foley 1500-1750. Derda yatak odasındaki boy aynasının karşısına geçip yumruklarını kaldırdı ve bir boksör gibi gardını aldı. Kendine, Oğuz ve Atay'ın üzerlerinden baktı. Ta ki Derda içeri girene kadar. O da çıplaktı ve o da gülümsüyordu. Derda, Derda'nın elinden tutup geçmiş zamanların bir soylusu gibi banyoya giden yolu gösterdi eğilerek. Derda yürüdü ve küvetin yanında durdu. İçindeki suyun sıcaklığını ölçmek için dizlerini büküp iki parmağını ıslattı. Sonra doğruldu ve tek hamlede tokasını çekip topuzunu çözdü. Saçları omuzlarına bir nehir gibi döküldü. Önce bir ayağını sonra diğerini soktu sıcak suya. Kayboldu küvetin içinde çıplak bedeni. Derda iki elindeki iki şampanya kadehini küvetin yanına getirip damalı zemine bıraktı. Sonra da sıcak suyun içine kendini yavaşça batırdı. Buhar bulutunun arasından bakıp karşılıklı gülümsediler ve gözlerini kapatıp bir süre müziği dinlediler. Notalar yavaşladı ve göz kapakları birbirlerine kalktı. İkisi de uzanıp kadehlerini aldı ve gözlerini aşklarından ayırmadan yudumlarını çektiler bir nefes gibi. Bir nefes zehir. Seni az seviyorum dedi Derda. Ben daha az dedi Derda. Bir daha da konuşmadılar. Bir ara duvardaki işareti izleyip düşündüler. Oğuz Atay'la başlayanın Oğuz Atay'la bitişini. Folia adındaki sonsuz melodinin eşliğinde birbirlerine son kez bakıp uyudular. Ölümüne. 80 yaşındaydı ikisi de. Birlikte olabilmek için 40 yıl, birlikte ölebilmek için bir 40 yıl daha yaşamışlardı.